Ayrım 3.
Bir başka ünlü mutfak, yine bilirsiniz, Çinlilerin mutfağı. Hiç Çin yemeği yediniz mi? Yemelisiniz. Bizimkilere hiç benzemez ama kendi ilkeleri içinde son derece tutarlı ve başarılıdır. Komünist Çin, mandarinlerin saray sofralarından gelen bu mutfağı kaldırıp attı mı ilericilik adına? Ne münasebet. Ayrıca Çinliler son kertede Chao Win hem komünizm yaptıklarını söylüyor hem bin yıllık iğne hekimliğini uygulayıp dünyaya yayıyorlar. Hem de bir o kadar müzelik opera ve tiyatrolarını. Yaptıkları eskiden sadece mutlu bir azınlığın malı olan mutfaklarını da deyim uygun düşerse demokratlaştırmak. Herkesin yiyebileceği bir yaygınlığa kavuşturmak. Peki alemin enayisi biz miyiz yahu? Elbette Türk mutfağı da saray mutfağıdır. Önce sarayda geliştirilmiş, incelikleri giderek konaklara yayılmıştır. İyi ama böyledir diye Cumhuriyet'ten sonra bu mutfağa omuz sikmemiz niye? Fransızlar Fransız devriminden sonra, Çinliler Çin devriminden sonra mutfaklarını hor görmüş, yermiş, yere mi batırmışlar? Hiç de değil. Peki biz niye öyle yapmamışız? Devrim düşüncesini ulusal ve tarihsel gerçek içerisinde değerlendirmeyi bilmeyip de ona buna maymunluk etmek diye aldın mı? Bak nasıl mutfak düzeyinde bile alime rezil oluyorsun. Ona buna maymunluk suçlaması yersiz mi kaçtı? Hiç sanmıyorum. Üçüncü sınıf lokantaların listelerine bile girmiş olan flaminyon, gulaş, hamburger gibi şeylerin aklı başında ülkelerde ancak egzotik lokantalarda bulunabileceğini size bir söyleyen çıkmalıydı. Aynı üçüncü sınıf lokantalarımızın eski deyimle elfazı düzgün bir şehriye çorbasını size içiremeyeceğini tecrübenizle biliyor olmalısınız. Bu maymunluk değil de nedir? Fransızca'da yemeğe düşkün anlamında iki kelime var. Birisi gourmand, birisi gurme. Önceki hayvan gibi tıkınmaya meraklı obur anlamına geliyor. İkincisi ise yemeğin nefasetine, çeşnisine, lezzetine düşkün anlamına. Bu iki kelimeden ikisinin karşılığı da Osmanlıca'da vardır. Çağdaş Türkçe'de yoktur. Hadi gurmanda obur dedik. Ötekine ne diyeceğiz? Osmanlıca'da şekimperver gibi bir şey deniyordu sanırım. Yanılıyorsam Burhan Felek Üstadımız düzeltsin bir zahmet. Bir şey diyemeyeceğiz. Kavram oluşmamış ki kelimesi oluşsun. Mevsimlik mutfağı bilemedin. 5 ya da 10 yemekten ibaret kalmış bir ülkede nasıl çeşni düşkünlüğü edeceksin? Herkesin evinde bu dert, bugün ne yapalım? Kimse derdin temelinde iki nedenin yattığını anlamak ya da görmek istemiyor. Yemek reçetelerimizi unuttukça unutuyoruz. Bu da kısa bağlı dana gibi olduğumuz yerde dönmemize neden oluyor. Kadınlarımızın bir kısmı çağdaşlıkla yemek yapmayı birbirine karşıt şeyler belliyorlar. Mutfağa ayak atmıyorlar. Atanlar ya yalap şap bir şeyler uydurup ortaya çıkarıyor ya da mutfağa soktuğu aşçının beğenisine bırakıyor her şeyi. O fukara ne yapsın? Bir kere beslenmenin unutulduğu bölgelerden gelmektedir çokluk. O yüzden çeşit bilmez. Öğretsen de kalite tutturması söz konusu değildir. Enstitülerimizde de alafranga pasta yapması öğretiliyor kızlarımıza. Çoğu hangi nedenle bu pastaları yapacaklarını bilemez, sonra da unuturlar. Belki biraz hamur işlerimizi de öğretiyorlardır. Fakat asıl yemeklerimizi, bundan kuşkuluyum. Oysa hem onlara hem yemek yenilen yerlerde aşçılık yapacaklara gayet sıkı bir eğitimle Türk mutfağının özellikleri öğretilmelidir. Yeryüzünde mutfağı olan birkaç ulustan biriyiz. Öbürleri mutfaklarını gözleri gibi koruyor. Üstelik dünyaya yayıyorlar. Biz her zamanki şaşkınlığımızla bırakın kendi mutfağımızı korumayı, mutfağı olmayan ülkelerden, söz geliş Amerika'dan ağza konmaz nesneleri alafranga haltlardır diye atıştırıyoruz. Midesizliğin bu kadarı olamaz. Şimdi o taş kafa çıkar, önce ağzımıza sokacak bir lokma ekmek bulalım da bunlarla sonra uğraşırız diye solcu demagoji yapar, devrimcilik sanır bunu. Hiç kulak vermeyin. Bakın Çinlilere, Paris'e Çin operasını bütün şaşa ve debdebesiyle gönderdiklerinde Çin'de daha herkes yiyecek bilmeyen kulileri daha insanca bir yaşama düzeyine yükseltmeye çalışırken Çin mutfağını da öğretmenin gerekli hatta zorunlu olduğunu çabuk anladılar. Türk mutfağının bütün özellikleri, özgünlükleri ve incelikleriyle önce saptayacağız, sonra koruyacağız, sonra halka yayacağız. Bunların hepsi de bir arada yapılabilirse çok daha iyi olur. 9 Ağustos 1975. 3. Yararlanmak iyi ama. Ayten Altman şarkılarını İngilizce söylediği zaman hiç dikkat ettiniz mi? Herhangi bir Amerikalı caz şarkıcısından ayıramayacağınız kadar usturuplu söyler. Hakkını yemeyelim. Rüçhan Çamay da öyledir. Onların kuşağı için hafif batı müziği demek, yabancı bir dilden şarkı söylemek demekti. Yıllarca önce Rüçhan'a şarkılarını neden Türkçe söylemediğini sorduğum akşam gözlerinde büyüyen şaşkınlığı hala görür gibiyim. Onları bırakın, Erol Büyükburç bile başlangıçta yalnız İngilizce şarkılar söyleyip İngilizce besteler yapmıyor muydu? İzmir'de Konak ile Karşıyaka arasında gidip gelen vapurlarda eş dost ile sürdürdüğümüz bitmez tükenmez söyleşilerimizde ben bunu şöyle açıklamaya çalışmışımdır. Cumhuriyetin ulusal aydınlığı yaratmak çabası çabuk yozlaşıyor. İstanbul'un tatlı süfrengi alafrangalığı, Ankara'nın ortaya koymak istediği ulusalcılığı yeniyor kısa zamanda. Yenince de gelsin yeniden Tanzimat değerleri. Bu değerler gerçekte sömürge aydınlarının benimsediği metropol değerleri değil midir? Türk aydını, Cumhuriyet'ten sonra da önce olduğu gibi bir batılı ülkenin aydınına benzemekle uygarlaştığını sanıyor. Şarkıcılarımızın da böyle olması doğal bir şey. Sonra Türk müzikolü birden folklörü keşfetti. Buna keşfetti demek acaba doğru mu? Acaba Batı ülkelerinde folk song moda olmasaydı, bizimkiler halk ezgilerini Batı müziğine uyarlamaya çalışacaklar mıydı? Orası belirsiz. Yalnız bu defa Amerikalı'nın, İngiliz'in, Fransız'ın kendi folklörüne dayanarak yaptığı müziği onlar gibi söylemeye heveslenecek yerde, kendi müziğimizden onu malzeme gibi kullanarak bir şeyler çıkarmayı denediler. Doğrusunu isterseniz başardılar da. Aralarında birçoğu halk ezgilerini yozlaştırmadan başka bir düzeyde, başka bir duyarlılıkla söyleyebiliyor. Kılıkları, sahne düzenleri, hatta isimleri içinde Türk geçmişinden ve folklöründen yararlandıkları, yararlanmak istedikleri apaçık, yalnız. Babam derdi ki, bizde her şey ya ifrattır ya da tefrit. Yine öyle olmuyor mu? Bu soru başka bir konuya açılmamıza olanak verecek, birdenbire kendimizi folklörden yararlanmak, folklörü malzeme edinmek konusunda müziğin özellikle hafif müziğin tutumunu eleştirirken bulacağız. Gereği var da ondan. Neden mi? Bakın neden. Sizi bilmem ama ben gerek edebiyatçılarımızın, gerek müzikçilerimizin folklöre, halk ezgilerine eğiliş biçiminde bir değerlendirme yanlışı görüyorum. Eskiden yüzüne bakmaya tenezzül etmedikleri folklör zenginliklerini, bu defa her şeyin üstünde, bütünüyle mükemmel, her şeyiyle çağdaş ve dokunulmaz bir hazine gibi alıyorlar. Acaba gerçekten öyle mi? İkide bir dokunup dokunup geçiyorum. Halk edebiyatı giderek halk ezgileri hemen farkına varmış olacağınız gibi kapalı bir ekonomi döneminin sanatıdır. Estetik ilkeleri o dönemin ilkelliği içindedir. Kavramları, duyguları, ezgileri ve izlenimleri de derebeylik düzeninin kavramları, duyguları, ezgileri, izlenimleridir. Başka türlü söylersek, bugünkü Anadolu altyapısı, toplumsal ilişkileri ve içeriği bu folklörü aşmıştır çoktan. Anadolu halkına yeni kavramlar, yeni duygular, yeni özlemler getirmiştir. Transistörün, pasaportun, biçer döverin ve Almanya yolculuğunun bulunduğu bir kırsal çevreyle bundan yüz bilmem kaç yıl önceki Türk kırsal çevresi nasıl aynı değilse bunların müziğe, resme, edebiyata yansıması da elbette aynı olmayacaktır. Nasıl olacaktır peki? Bir kere folklörün yenilenmesi gerekiyor ya, o arada geçmiş folklörün ana ögelerinden yararlanarak çağdaş müzik yapmak, üstelik bunu ulusal kılmak isteyenlerin müziklerine çağdaş bir de içerik getirmesi gerek. Aksi halde bilerek ya da bilmeyerek uygarlık kaçağı hippilerin felsefesine düşüyor, kırsal bir yaşantının ilkelliğini ve sorunsuzluğunu övmeyi halkçı ve daha kötüsü ilerici şarkılar yapmak ve söylemek sanıyorlar. İşin tuhafı farkında değiliz bunun. Delikanlı sahneye en çağdaş çalgılarla çıkıyor, 15. 16. yüzyıl içeriğiyle çağdaş ve devrimci şarkılar okuduğunu sanıyor. Bu yanlış düzeltilmelidir. Hele bir de yabancı folk ezgilerine Türkçe laf uyduranların ihtişam ve sefareti var ki o da üzerinde uzun uzun konuşabileceğimiz ayrı konu. Peder haklı canım, ya ifrat ya tefrit. 4 Kasım 1975. 4. Hariçten Gazel. O eski bataryalı radyonun başında Mesut Cemil Bey'in idare ettiği tarihi Türk musikisi konserlerini dinlediğim akşamlar. Dışarıda süt gibi ay ışığı, gavur dağlarını şakır şakır yıkar, içeride babam 10 numara gaz lambasının titrek aydınlığına sessiz ve kederli dalardı. İkinci Dünya Savaşı'nın kader yılları. Adana vilayetinin bahçe kazasındayız. Ben lisede siyaset yaptığım için okuldan kovulmuşum. O kışı evde geçireceğim. Her cumhuriyet çocuğu gibi Batı müziğinden yana olduğum için babamın ısrar ve inatla Mesut Cemil Bey'in programlarını dinlemek istemesindeki hikmeti bir türlü anlayamıyorum. Sıkılıyorum da. Dede Efendi'nin, Şevki Bey'in, Leon Hancıyan'ın parçaları ağır ve tek düze geliyor kulağıma. Duyarlılığımı etkilemiyor. Yine de ses çıkarmadan sonuna kadar dinliyor, içim sıra feraceli kadınların, mahzun yalıların, sakalı kucağına dökülmüş ihtiyar bestekarların görünüp kaybolduğu bir Osmanlı filmi çeviriyorum. Tuhafınıza gidecek, benim Türk musikisine eğilmem Paris'te olmuştur. Bu dediğim 50 yıllarında oluyor. 50 yıllarında bir Türk solcusu için Türk musikisini ciddiye almak ihanete yakın bir şeydi. Düşünün ki CHP ilericileri bile aleyhinde atıp tutuyor, radyo programlarında Türk musikisinin yüzdesini Handi ise tek haneli rakamlara indiriyordu. Olsun, kimseye kulak asmadım. Fırsat buldukça klasik musikimizi dinlemeye, anlamaya çalıştım. Hiç de kötü etmemişim. Erken davranmakla şimdi çok kişinin yanında konu açıldı mı, bana basbayağı bilgiçlik etmek fırsatını sağlıyor. Çok şükür artık sanat musikiğimizi geçmişimizden bile sürüp çıkarmak çılgınlığından uzaktayız. Tam tersine gazino müziği ya da dolmuş müziği yozlaşmalarına karşı onu gerçek yüceliğine kavuşturmak çabalarımız oluyor. Zaten bana bunları yazdıran bu çabalardan birisi. Divan musikisi çalınır olmaktan çok söylenir bir musikidir ya, o güzel semavilere, o unutulmaz peşrevlere rağmen ne hikmetse saz daima sözün emrinde olmuş, sazendelerin sanatlarını göstermesine seyrek olarak fırsat verilmiştir. Kimleri tanırız Türk musikisi denildi mi? Elbette şarkıcıları. Saz ustaları ancak ya Neyzen Tevfik gibi son derece renkli bir adam olacak ya da besteleriyle aklımızı alacak da hatırlanacak. Türkiye radyoları örgütlenirken programcılar aynı yanılgıya düşmekten kendilerini alıkoyamamış, bütün Türk musikisi programlarını şarkıcıların çevresinde dondurmuşlardır. Sazendelerin hakkı her programda ancak bir taksimliktir. Ha, bir de saz eserleri programı olmuştur ki gerçekte Türk musikisinin enstrümantal yanını belirlemesi gerekirdi. Ne yazık ki sıradan çalışmalarla iki program arasındaki can sıkıcı bir boşluğu doldurmak işlevinden fazlasını yapamadı. Hep düşünmüşümdür. Batı klasik musikisi söz konusu oldu mu, üçlüler, beşliler, yedililer bir araya gelip oda musikisi yapıyorlar da, Türk klasik musikisi söz konusu oldu mu, bu niye yapılamıyor? Yetişmiş büyük saz virtüözlerimiz var. Bir araya gelseler, geçmiş bestecilerimizin namlı eserlerini bize çalsalar olmaz mı? Bunun gerçekte Türk musikisini dinlemek ve algılamakta bir devrim olacağını sanıyorum. Bir parçayı ağızdan duymak başka, sazdan duymak başka. Hele saz için yazılmış parçayla bir musikiyi değerlendirmek apayrı bir şey. Türk musikisini saz düzeyinde Türk kulağına aktarmadıkça biz bu davayı kazanamayız. Çünkü çok şarkılar ya gazino şatafatıyla aklımıza geliyor ya da kişisel çarpıtmalarıyla. Hiç kuşkusuz divan musikisinin sözlü nitelikleri koro ve solo sürdürülüp geliştirilmelidir ama sazlı niteliklerine üvey evlat işlemi yapmak niye? Bilmem rastlayıp dinlediniz mi? Bir ara üç saz ustası Niyazi Sayın, Necdet Yaşar ve İhsan Özgen bir araya gelip televizyonda birkaç Türk musikisi konseri verdiler. Ne kadar duygulandım anlatamam. Alışılmış önemini yitirmiş saz eserleri esprisinden farklı, hep özlediğim ve beklediğim türden bir programdı. Üç usta, üç Alman nasıl bir araya gelir de bah çalarsa, böyle bir araya gelmiş ama Meragalı Abdülkadir'i ya da Gazi Giray Han'ı çalıyorlardı. Kim akıl ettiyse yaşasın. Ama bu kadarla da kalmamalı bu. Türk musikisi başka üçlüler, beşliler hatta geniş saz heyetleri olarak ele alınmalı. Enstrümantal parçalar birbirinin içinden kıvrım kıvrım gelişen nameleri, insanı derinliklerine alıp götüren burgaçları, ince yakınmaları, ağır kederleriyle yeni kuşakların belleğine aktarılmalıdır. Hem düşünüyorum da Batı musikisini bütün öteki musikilerin üzerine koyduran düşünce bana gittikçe kültür emperyalizminin dünyaya kabul ettirdiği bir ön yargı gibi geliyor. Batı uygarlığı da öteki uygarlıklar kadar fani değil mi? Niye musiki hepsinden üstün oluyormuş bakalım? Öyle ama bilirsiniz etkisinde ilk kalanlar Osmanlı padişahları olmuştur. O da ayrı bir hikaye. 3 Kasım 1978 5. Alafrangalık Osmanlı ile başlar. İlkin bir iki tarihsel gerçeğe ilişelim. Eskiler bilir, Osmanlı'nın milli marşı yoktu. Saltanatın son zamanlarında her padişah için ayrı marş bestelenirdi. Nasıl marşlar? Şimdi çoğunuz sanır ki bunlar Osmanlı ve de padişah olduklarından, culuslarından itibaren çalınmak üzere mehter takımı için marşlar istemişlerdir. Kökünden yanlış. Son Osmanlı padişahlarının marşları bildiğimiz kefereye, üstelik Batı müziği esası üzerine ısmarlanıyordu. Sultan Mahmut ve Sultan Mecid'in marşlarını ünlü İtalyan bestecisi Donizetti yapmıştır. Sultan 5. Mehmet'in Mehmet Reşat marşını ise Selvelli adlı bir İtalyan. Ne var ki bu zat Donizetti ayarında olmadığından padişaha operet havası gibi bir marş döktürmüş, başta padişahın ortanca oğlu Necmettin Efendi olmak üzere çevresindekilerin ısrarı ile çalınmasından vazgeçilmiş. Hoş, padişahı bıraksalar çaldıracakmış ya, o ayrı konu. Bu arada daha iyisini kim yapar diye saray çevresinde fikir yürütülüyor. Buldukları kim dersiniz? Yaman bir Osmanlı bestecisi mi? Hayır. Ünlü Fransız bestecisi Hümayun'u Saint-Saëns. Bereket Trablusgarp Savaşı patlıyor da İtalya'daki konsercileri ve operacıları gücendirip işinden olmamak için Saint-Saëns Osmanlı padişahına marş bestelemekten vazgeçiyor. Fakat ikinci olay daha güzel. İngiltere Kralı 7. Edward ölüp de yerine 5. George Kral olunca o zamanki adete uyularak Marquis Tempton başkanlığında bir cülüs heyeti Osmanlı başkenti Der Saadet'e gönderilmiş. Hariciye Nazırı Rıfat Paşa bu heyete konağında ziyafet veriyor. Yemekte alafranga parçalar çalmak üzere Ertuğrul Yatı'nın Muzikayı Hümayun'u hazır. Gel gör ki sarayın ince saz takımı da gelmiş. Zira Marquis Tempton özellikle istemiş. Adam Türk musikisi dinlemek arzusunda, olur ha? Sırası gelip fasıl başlayınca Hariciye Nazırı Rıfat Paşa dehşete düşüyor. Hiç olur muymuş canım, hiç Avrupalı bir heyete Türk musikisi çalınır mıymış? Neyse sarayın baş mabeyincisi sazın İngiliz'in arzusu üzerine getirildiğini açıklıyor da paşanın tebessümü geri geliyor. Niye anlattım bunları? Sağcılarımız arasında çokluk bir inanış vardır. Sanırlar ki Osmanlı katıksız doğulu ve doğulu değerlerin savunucusuydu da gavur batıcılığını memlekete Kemal Paşa sokmuştur. Bu arada Türk musikisi yerine Frank musikisini koyduran da odur. Hep söylerim, Osmanlı'nın batıdan etkilenmesi Tanzimat'la başlar. Tanzimat sonrası padişahları saray erkanı için görgü usullerini bile Avrupa saraylarına göre değiştirmeye kalkışırlar. İlk opera ve operetler, ilk orkestra deneyleri hep saraylarda yapılmıştır. Kötü bir şey mi bu? Yok. Ama ilk yapanı bilmek doğru olur. Nasıl ki Kemal Paşa'nın Türk musikisi düşkünlüğünü bilmek de doğrudur. Rahmetli Burhanettin Ökte'den dinlemiştim. O tarihte Ankara yeni başkent. Kemal Paşa Çankaya'da Latife Hanım'la evli. Köşkte bir alafranga saz takımı kurulmuş. Kemal Paşa bir de ince saz istiyor. Emrin baş üstüne deyip düzenliyorlar. Burhanettin Ökte aynı takımda genç bir sazendedir. Daha Kemal Paşa'nın huzurunda ilk çaldığı gün paşa onu fark eder. Ara verdikleri an Türk musikisi üzerine sorular sorup sınava çeker. Heyecanlandığını görünce ikramda bulunur. Burhanettin Ökte'yi şaşırtan yalnız Kemal Paşa'nın Türk musikisinin evveliyatı ya da güftelerin anlamı üzerinde bildikleri değildir. Ya nedir? Yahu bu paşa çok keyifli zamanlarında sazla birlikte usul üzere şarkı geçiyor. Hay Allah, iyi kötü musiki eğitiminden geçmemiş birisi bunu nasıl yapabilir? Giderek Burhanettin Ök'te öğrenecektir ki Mektebi Şahane-i Harbiye'de okurken Kemal Paşa öteki genç arkadaşlarıyla birlikte Türk musikisine merak sarmış, diz döverek bir eyyam usul ve makam denemiştir. Bu da Mustafa Kemal'in Türk musikisini sevmediğini, ortadan kaldırmak istediğini yayanlara. Türkiye çağdaşlaşma süreci içinde elbette Batı klasik müziğinin de Batı hafif müziğinin de katkılarından yararlanacaktı. Bu, o müziğin anlaşılması ile anlaşılabilmesi için de eğitimin yapılması ile gerçekleşebilir bir şey. O yüzden klasik Batı musikisi öğretimi gerekli ve yararlı. Ama bu Türk musikisi ortadan kaldırılsın anlamına mı? Hiç sanmıyorum. O Kemal Paşa ki kendi hayatından Türk musikisini silememiştir. Ulusun hayatından silebileceğine nasıl inanır? Eleştirmiştir, siz de eleştirirsiniz, ben de eleştiririm. Her müzik gibi Türk musikisinin de eleştirecek yanları çoktur. O yüzden bütününü yok saymak olacak iş mi? Tam tersine 50 yıllık Batı müziği eğitiminin Türk toplumuna asıl musikisini daha iyi anlamak olanaklarını sağladığını görüyorum ben. Bir de Türk musikisi eğitimini hale yola koyabilsek, umarım ki geleneksel musikimizde ciddi bir rönesans yaşayacağız. Biz göremesek bile bizden sonrakiler bunu görecektir. 4 Kasım 1978 6. Yaşasın futbol. Uşak vapuru, Boğaz'da işleyen şirkete hayriye vapurları türünden belki biraz daha kabaca bir vapurdu. 1930'larda İzmir Körfezi'nde çalışıyor. Ara sıra Karaburun hatta Sakız seferi yaptığını hatırlıyorum. Belki bu nedenden Karşıyaka futbol takımı, o zamanki adıyla KSK, Sakız'a maça gitmiş, gitmekle kalmamış oradaki maçı kazanmış, gecenin bir saatinde vapurla dönüyorlar ki düdük sesleri, alkışlar, çığlıklar, KSK'nın kendine özgü bağırışı, kıyamet, KSK deyip geçmeyin. Türkiye'nin en eski futbol takımlarından birisidir. Çocukluk yıllarımda ise İzmir Ligi'nin en dişli ekiplerindendi. Yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'daki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine benzer bir rekabet Altay'la KSK arasında sürüp giderdi. Biz Karşıyaka'da oturduğumuz için tabii KSK'lı oluyoruz. Alsancak stadındaki maçlarda bir Göztepe, İzmirspor ya da Altınordu galibiyeti elde edildi mi yandı. O akşam üzeri Körfez vapuru Karşıyaka'ya gelirken başlardı üst üste düdük çalmaya. Ne kadar delikanlı ve çocuk varsa iskeleye yığılır, gecenin geç vakitlerine kadar sürecek bir cümbüştür kopardı. Diyeceğim daha ilkokuldayken futbolla ilgilenmiştim ben. Türkiye çapındaki tek basın İstanbul basını olduğundan bütün Anadolu çocukları gibi ister istemez bölgesel ligin takımlarından İstanbul liginin takımlarına ve maçlarına ilişkin bilgi sahibiyim ama yine de var mı KSK yok mu KSK? Hala içimde eski KSK'lının yaşadığını niye gizlemeli? Pazar akşamları koskoca adam yoksa niye spor haberlerinde 3. lig maçlarını merak edip beklesin?